Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne esdaqal hadisi kitabullah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. Kur'an'a dönüş derslerimizin 12.sinde Kur'an okumanın edep ve hükümlerini işleyeceğiz inşallah. Kur'an okumanın faydalı olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sahabelerinde radıyallahu anhümde olduğu gibi düşünme, etkilenme ve istikamet sonuçlarının sağlanması için Kur'an okumanın edep ve hükümlerinden bahsetmek gerekmektedir. Kur'an okumadan önce ve okuma esnasında dikkat edilmesi gereken bu edep ve hükümler şu şekildedir. Birincisi, niyetin Allah Azze ve Celle için ihlas üzere olması. Kur'an okuyan kimsenin niyetinde ihlaslı olması, her türlü dünyevi amaçlardan uzaklaşması, Mevla Tebarek ve Teala'dan alacağı karşılığı düşünmesi, gösteriş ve kendini beğenmekten sakınması gerekir. Zira Kur'an okuma ibadetinin Allah katında kabul edilmesi için kulun niyetini Allah'ın kerim veçi için halis kılması şarttır. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 2-3. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Kitabı sana hak ile indirdik. Bu itibarla dini Allah'a halis kılarak ona ibadet et. Bilesiniz ki halis din Allah'ındır. Nevevi Rahimullah, Kur'an okuyucusunun edeplerinden bahsederken şöyle demiştir. Mal, liderlik, makam, akranlarına üstün gelme, insanlar tarafından övülme, insanların bakışlarını kendisine çevirme ve buna benzer dünyalık amaçlara ulaşmayı hedeflememelidir. İkincisi, Kur'an ile amel etmek. Bu, Kur'an'ın helal kıldığını helal saymak, haram kıldığını haram saymak, yasaklarını işlememek, emirlerine uymak, muhkemiyle amel etmek, müteşabihine iman etmek, hadlerini ve harflerini eda etmekle olur. Nitekim kendisine Kur'an'ın verilip de onunla amel etmeyen kimse hakkında şiddetli bir yasak ve pekiştirmeli bir tehdit gelmiştir. Semura bin Cündüp radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası hakkında gelen uzun bir hadiste şöyle geçer. İkisi, yani iki melek gelmişti. Bu ikisi ilerle dediler. Bunun üzerine ilerledik. Ensesi üzerine yatmış bir adamın yanına geldik. Bir adam başı ucunda elinde yumruk büyüklüğünde bir taşla ayakta duruyor. Bununla yatan adamın başını parçalıyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam da arkasından taşı almaya koşuyordu. O dönüp gelmeden bunun başı iyileşiyor, eski haline dönüyordu. Adam dönünce yine başına vurup eziyordu. Ben bu adam kimdir diye sordum. Bana ilerle dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle birkaç tane manzarayı kendisine gösterilmesinden sonra başının ezildiğini gördüğün o adama Allah Kur'an öğrenmeyi nasip etmiş. O ise bütün gece uyumuş. Gündüz de Kur'an ile amel etmemişti. Buna da kıyamet gününe kadar böyle azap edilecektir diye kendisine haber verilmiştir. Bunu Bukhari rivayet eder. Evet, Kur'an'ı öğrenmeyi Allah Azze ve Celle'nin kendisine nasip ettiği kimsenin demek ki onunla amel etmesi için helalini helal sayması, yani onun Kur'an'ın ve sünnetin meşru kıldığı şeylerle amel etmesi, haram kıldıklarından sakınması, emirlerine uyması, muhkem olanlarıyla amel edip müteşabihlerine de geldiği gibi iman etmesi gerekir. Üçüncüsü, Kur'an'ı yüceltmek ve ona saygı göstermek. Kur'an-ı Kerim okuyucusunun okuma esnasında Allah Teala'nın kitabına uygun şeyleri gözetmesi, Kur'an'ın azamet ve yüceliğini düşünmesi, Allah Teala'ya münacatta bulunduğunu ve Allah'ın kendisine seslendiğini hissetmesi, gülmek, konuşmak, eliyle abes hareketler yapmak, boş şeylere veya bakılması caiz olmayan şeylere bakmak gibi münacatın edebini bozan şeylerden kaçınması gerekir. Burada münacat gizlice seslenmek demektir. Burada kastedilen mana Kur'an okuyan kimsenin Allah Azze ve Celle ile bir çeşit konuşma içerisinde olmasıdır. Bu sebeple buna uymayan hal ve davranışlardan sakınmak Kur'an'a saygının, onu yüceltmenin bir gereğidir. Dördüncüsü, Kur'an'ı temiz halde okumaktır.
Kur'an okuyucusunun Kur'an'ı temiz ve abdestliyken okuması müstehaptır. Yine bu Kur'an-ı Kerim'e saygıdandır. Ebu Cüheym radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam Cemel kuyusu tarafına geldi. Bir adam onunla karşılaştı ve selam verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini meshetmeden o adamın selamını almadı. Ancak bunu yaptıktan sonra selamı cevapladı. Bunu Bukhari rivayet etmiştir yine. Sadece selamı cevaplamak için dahi böyle olduğuna göre zikrin en yücesi olan Allah Teala'nın kitabını okumak için şüphesiz abdest almak daha önceliklidir. El-Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bevlederken yanından geçti ve selam verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest almadan cevap vermedi. Sonra mazeretini söyleyerek şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben Allah Azze ve Celle'yi temiz veya taharet üzere olmadıkça zikretmek istemedim. Yani selam, esselam kelimesi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birisidir. Ben Allah'ı abdestsiz olarak zikretmeyi hoş görmedim buyurmuştur. Bunu da Ebu Davud rivayet etmiş, Şeyh Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Nevevi Rahimullah şöyle der. Abdestsiz olarak okuma, selamı cevaplasa veya Kur'an okusa, Müslümanların icma ile bu caizdir. Bu konuda hadisler çok ve meşhurdur. İmamül Harameyn dedi ki, abdestsiz olarak selamı cevaplayana mekruh işledi denemez. Bilakis sadece faziletli olanı terk etmiş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de abdestsiz okuyan kimse mekruh işlememiştir ama, mekruh ve haram işlememiştir ama faziletli olanı terk etmiştir. Yani en faziletlisi, müstahap olanı abdestli olarak Kur'an'ı okumaktır. Beşincisi, uygun vakit seçmek. Yüce Kur'an'ı her vakit okumak caizdir. Vaktin kendisi sebebiyle herhangi bir vakitte Kur'an okumanın mekruh olması söz konusu değildir. Lakin Allah Teala'nın kullarına tecelli etmesi ve rahmet füyüzatının inmesi sebebiyle daha uygun olan vakitler vardır. Bunların en üstünü namazdır. Sonra seher vakti, yani gecenin son üçte biri gelir. Sonra gece okumak gelir. Sonra fecir vakti, sonra da sabah vakti gelir. Bundan sonra da gündüzün kalan vakitleri gelir. Yani öncelik sıralaması ilk önce namazdır. Kişinin Kur'an okuduğu en faziletli an, vakit namazdır. Ondan sonra seher vakti, yani gecenin son üçte biri dediğimiz, yani bugün ezan okuyorlar ya imsak için, o andan itibaren aslında seher vakti başlıyor. Yani fecir kazipten itibaren fecir sadığa kadar olan kısım, tam fecir doğarken o vakitlerde bundan sonra gelen bir fazilet sıralaması. Ondan sonra fecir doğduktan güneş doğuncaya kadar olan süre. Ondan sonra da gündüzün kalan kısımları geliyor. Dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğuna ve asrımızdaki yoğunluğuna rağmen Müslümanların her fırsatta bu önemli ibadeti yerine getirmeye çalışmaları daha uygundur. Nitekim okuma ve dinleme bakımından müsait olmayanlar, ilmin ilerlemesiyle sunulan çeşitli boyutlardaki musaflardan, farklı Kur'an cüzlerinden, ses ve görüntü kayıtlarından da yararlanabilirler. Kur'an okumak için temiz bir yer seçmek müstehaptır. Bu yüzden ilim ehlinden bir topluluk hem temiz olması ve hem de şerefli bir yer olmasından dolayı Kur'an'ı mescitte okumayı müstehap görmüşlerdir. Özellikle Müslüman bu sayede evinde olan engellerden, meşguliyetlerden ve rahatsızlıklardan ayrılır, gürültü, bağırma, dünyevi sözler, çocukların oyun ve boş işlerinden uzaklaşır. Kurtubi Rahimullah, Kur'an okuma edepleri arasında şöyle zikreder. Çarşılarda, gürültü yapılan ve boş konuşulan yerlerde, sefih kimselerin bir araya geldikleri yerlerde Kur'an okumamalıdır. Görmez misin? Allah Teala Rahman'ın kullarını överken ne buyuruyor? Boş laf edenlerle karşılaştıklarında vakarla geçip gidenlerdir. Furkan Suresi 72. ayet. Bu sadece kendisinin karşılaşması hakkındadır. Peki ya boş laf edenlerin arasında ve sefihlerin buluşma yerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak uğrarsa bu nasıl olur? Yolda, binek üzerinde ve benzer yerlerde okumaya gelince doğru olan görüş, eğer okuyan kimseyi kıraatinden alıkoymayacaksa bunun mekruh değil, caiz olmasıdır. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'nin fetih günü bineği üzerinde Fetih suresini okurken gördüm. Yani Mekke fethedildiği zaman bineği üzerinde Fetih suresini okuyordu. Bu da gösteriyor ki yolculuk esnasında binek üzerinde Kur'an okumakta bir sakınca yoktur. Bilakis bu meşru olan, sünnet olan işlerdendir. Yedincisi, güzelce ve kıbleye yönelerek oturmak. Okuyucunun Allah'a kulluğunu, zilletini ve boyun eğişini sergileyeceği uygun bir şekilde oturması gerekir. Böylece bu oturuş okuyuşundan fayda sağlamasına yardımcı olur. Kurtubi Rahimullah şöyle demiştir. Namazda olmasa dahi Kur'an okuyan kimse düzgün oturmalı, yaslanmamalıdır. En üstün yön kıbleye yönelmektir. Yani oturuşta meclislerin en faziletlisi kıbleye yönelerek oturmaktır. Okuyucunun kıbleye yönelmesi müstehaptır. Zira bu en üstün yönelmedir. Kıble ibadet edenlerin, dua edenlerin, Allah Teala'ya yakınlaşmaya çalışanların yöneldikleri yöndür. Nitekim Allah Teala onları buna teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına yani Kabe'ye çevir. Ey Müslümanlar, nerede bulunursanız siz de yüzlerinizi onun tarafına çevirin. Bakara suresi 144. ayet. Nevevi Rahimullah şöyle demiştir. En mükemmel olanı budur. Ayakta, yatarak, yatağında veya başka bir halde okusa dahi caizdir. Bundan dolayı ecir vardır. Lakin sayılan hallerin her birinde öncekinden daha düşük ecir alır. Yani bu saydıklar arasında. Böyledir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ayakta, oturarak ve yatarak Allah'ı zikreder. Göklerin ve yerin yaratılış hakkında tefekkürde bulunurlar. Ali İmran suresi 191. ayet. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kucağıma dayanır. Ben hayız olduğum halde Kur'an okurdu. Evet. 8. edep. Ağzı misvak ile temizlemek müstehaptır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle aktarıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, misvak ağzı temizleyici, Rabbi razı edicidir. Huzeyfe radıyallahu anh'ten gelen rivayette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı. Yine bu konuda Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Şüphesiz ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onu misvakla temizleyiniz. 9. okumaya başlarken Allah'a sığınmak. Kur'an okuyan kimsenin tilavetten önce Allah Teala'nın şu ayetine uyarak istiazede bulunması. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demesi müstehaptır. Nail suresi 98. ayet. Kur'an okuduğun zaman taşlanmış olan şeytandan Allah'a sığın. Buradaki açık hikmet şeytanın okuyucuyu kıraatinde karıştırmaması ve onu Kur'an'ın manasını düşünmekten engellememesidir. 10. edep besmele çekmektir. Kur'an okurken besmele çekmenin sünnet olmasının delili Enes radıyallahu anh'ten gelen şu rivayettir. Biz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken kendisine bir dalgınlık geldi. Sonra tebessüm ederek başını kaldırdı. Biz neden gülüyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorduk. Buyurdu ki az önce bana bir sure indirildi. Bunun ardından okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Kevser'i verdik. Bu itibarla Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Gerçek olan şudur ki asıl soyu kesik olan sana kin besleyen kimsedir. Yani Kevser suresi. Bunu besmele ile birlikte okuması besmelenin yani kıraatten önce besmele çekmenin sünnet olduğunu gösterir. Bismillah sözünün anlamı Allah'ın yardımı, başarılı kılması ve bereketiyle başlarım demektir. Bu Allah Teala tarafından kullarına kıraate başlarken ve başka işlerde Allah Teala'nın ismini zikretmeleri için bir eğitimdir. Ta ki Allah'ın isminin bereketiyle başlanmış olsun. Böylece besmele çekilmesi teberrük ve Allah'ın ismini zikretmek suretiyle bereketlenmek babındandır. Okuyucunun kıraate Tevbe suresi dışında her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim demeye devam etmesi uygundur. Alimlerin çoğu şöyle demişlerdir. Besmele, Tevbe suresi dışında Musaf'ta her surenin başında yazılması itibarıyla bir ayettir. Böyledir, zira değerli sahabeler, Allah onlardan razı olsun, aralarında Tevbe suresinin Enfal suresini tamamlayıcı olduğu veya bizzat müstakil bir sure olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bunun üzerine Musaf'ta Tevbe suresini ayrı yazmışlar fakat başına besmele koymamışlardır. 11. Tilavet esnasında zihni yoğunlaştırmak, okumaya başlamadan önce tamamen kıraate yönelmek, nefsi meşguliyetlerinden alıkoymak gerekir. Zira boş düşünceler nefsi alıkoyar ve rahatsız eder. Aynı şekilde fikri yalnızca Kur'an üzerinde yoğunlaştırmak, zihni dünya hayatının düşüncelerinde gezinmekten engellemek gerekir. Nefsin meşguliyetlerinden alıkonması için okuyucunun aç, susuz, koruntularla sıkıntılı, şiddetli soğukta yaşaması veya sıkıcı sıcaklıkta, bunaltıcı sıcaklıkta bulunması, gelip gidenlerin kendisini meşgul edebilecekleri bir yerde oturması, televizyon önünde oturup gözlerinin Kur'an'da, kulaklarının televizyonda olması gibi durumların söz konusu olmaması gerekir. 12. Tertil ile okumak müstehap, hızlıca okumak mekruhtur. Alimler, Allah onlara rahmet etsin, tertil ile okumanın müstehap olduğunda ittifak etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Müzzemmil Suresi 4. ayetinde ve Kur'an'ı tertil ile, yani tane tane ağır ağır oku buyurmuştur. Yani Kur'an'ı okuduğunda açık açık ağır ağır oku demektir. Açık okumak, kıraatte acele etmeden okumakla gerçekleşir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin emrine uyarak Kur'an'ı tertil ile okumuştur. Katade Rahimullah dedi ki, Enes radıyallahu anh'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati nasıldı diye soruldu. Dedi ki, uzatarak okurdu. Enes radıyallahu anh sonra tarif için şöyle okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim der, Bismillahi derken uzatır, Errahmani derken uzatır ve Errahim derken uzatırdı. 13. Kur'an ile sesi güzelleştirmek müstehaptır. Nevevi Rahimullah bu konuda icma nakleder ve der ki, sahabe ile tabi'in gibi seleften ve onlardan sonraki Müslümanların imamlarından olan haleften alimler, Allah onlara rahmet etsin, Kur'an ile sesi güzelleştirmenin müstehap olduğunda icma etmişlerdir. Kur'an ile sesi güzelleştirmenin müstehap olması hakkında gelen birçok hadislerden bazıları şu şekildedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir. Burada teganni etmekle kastedilenin yüksek sesle okumak olduğunu bizzat Ebu Hureyre radıyallahu anh açıklamıştır, hadisin ravisi. Yine tabiinden Süfyan bin Uyeyne gibi ve ondan sonrakilerden Ebu Beyt Kasım bin Sellam, İbn Kesir gibi alimler de burada Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir sözle kastedilen Kur'an ile yetinmeyen bizden değildir manasındadır demişler. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Kur'an ile sesi güzelleştirmekten kastedilen sesi inceltmek, yani tatrip, hüzünle ve huşu ile okumaktır. 14. Ritimli makamlarla okumanın yasaklanmış olması, bundan kaçınmak. Burada kastedilen müziğe benzetmektir. Bazen zamanımızdaki mescit imamları bilerek veya bilmeyerek bunu yaparlar. Onların kıraatini işittiğinde seslerini ve nameleri değiştirmelerinden dolayı şarkı söylüyor zannedersin. Allah bizi de onları da hidayet etsin. Kur'an-ı Kerim makamlara göre uydurulmuş ses ve namelerle, çalgı sesleri gibi ritimlerle okunmaktan münezzeh ve yücedir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların Kur'an'ı şarkı ve çalgı edinecekleri bir zamandan sakındırmış, şöyle buyurmuştur. Uleym radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu. 6 hasletten önce amel etmekte acele edin. Düşük kimselerin yöneticiliği, polislerin çoğalması, akrabalık bağlarının koparılması, hükmün satılması, kan dökmenin hafife alınması ve Kur'an'ı çalgı edinen kimselerin çıkması. Öyle ki kişi en fakihleri ve en iyi bilenleri olmadığı halde sırf Kur'an'ı şarkı gibi okuduğundan dolayı öne geçirilir. Evet, bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem Fedailül Kur'an kitabından nakletmiş. Şeyh Elbani Es-Sahiha'da ve Sahih-ül Cami'de sahih olduğunu belirtmiştir. İmam Malik Rahimullah şöyle der. Ne Ramazan ayında ne de başka zaman lahinlerle, yani makamlarla Kur'an okumayı hoş görme. Zira bu şarkıya benzer, Kur'an'a gülünür ve falan filandan daha iyi okuyor denilir. El-Adab-ı Şerriye kitabında da şöyle denilir. İmam Ahmet makamlarla okumayı çirkin görürdü ve bu bidattır demiştir. Evet, 15. Kur'an'ı düşünmek. Kur'an-ı Kerim'i düşünmek tilavetin en büyük ve en önemli amacıdır. Bu sayede gönüller genişler, kalpler aydınlanır. Nitekim Aziz kitabın ayetlerini düşünmek hakkında birçok naslar gelmiştir. Allah Azze ve Celle Sa'd suresi 29. ayetinde mealen şöyle buyurur. Bu Kur'an ayetlerini düşünmeleri için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Allah Teala soru şeklinde aklını ve kalbini Kur'an'ı anlamaya, onda bulunan hikmetleri, sırları, öğütleri ve hükümleri idrak etmeye açmamış kimseleri teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. ayet. Tilavette kişinin ne okuduğunu anlamaksızın Kur'an'ı defalarca tekrar okuması muteber değildir. Miktar bakımından az dahi olsa ağır ağır manasını düşünerek okumak hızlıca çok okumaktan daha faziletlidir. Zira tilavetteki en büyük maksat anlamak ve düşünmektir. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim'i okumakla kastedilen manayı bir kimsenin gerçekleştirebilmesi için Kur'an'ın lafızlarını, Arapça lafızlarını okumakla her harfinden dolayı 10 sevap kazanır. Bunu gerçekleştirdiği gibi mealiyle beraber okumalı ki Kur'an okumaktaki asıl gaye ortaya çıksın. Çünkü Kur'an okumaktaki gaye onun ayetler üzerinde düşünmek, düşüne düşüne, böyle tane tane iyice düşünerek okumaktır. Bu sebeple kişinin mealiyle birlikte okuduğu az bir miktardaki Kur'an, mealine bakmaksızın veya anlamını düşünmeksizin çokça okuduğu sayfalardan hatim etmesinden daha hayırlıdır. 16. Tilavet esnasında ağlamak müstehaptır. Okuyucunun Kur'an tilaveti esnasında ağlaması müstehaptır. Ağlayamasa dahi ağlar gibi olmalıdır. Ayetlerini okuduğu sırada Allah Teala'nın haşyetinden dolayı ağlamak ariflerin özelliklerinden ve Allah'ın salih kullarının şiarındandır. Allah Azze ve Celle İsra Suresi 109. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve giderek artan bir huşu duyarlardı. Abdullah bin Eşşehir radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim. O namaz kılıyordu ve göğsünden kazan kaynaması gibi bir hırıltı geliyordu. Yani ağlıyordu. Diğer rivayette ağlamaktan dolayı göğsünden çarh dönmesi gibi ses geliyordu demiştir. Burada selefin teşvik etmiş olduğu ağlamakla kastedilen bazılarının yaptığı gibi bağırıp çağırmak değildir. Bu doğru yoldan çıkıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Meşru olan dinleme ve zikir esnasında kalp ürperir, göz yaşarır, deri ürperir. Kitap ve sünnetin bahsettiği hallerin en üstünleri de bunlardır. Ama şiddetli titreme, bayılma, ölme ve bağırışmalara gelince eğer kişiye bu hal galip gelmişse, yani kendi isteği dışında bu hal kendisine galip gelmişse o kınanmaz. Nitekim bu durum tabiin ve onlardan sonraki bazı kimselerde meydana gelmiştir. Zira bunun kaynağı kalbe gelen halin kuvvetli olup kalbin zayıf olmasıdır. Bu sebeple sahabede görülmemiştir böyle bir hal. Fakat sonrakilerde onların kalplerindeki zayıflıktan dolayı bu tip haller meydana gelmiştir. Fakat dikkat edilmesi gereken şey bu. Tabiinden İbn-i Sirin'in dediği gibi işte böyle Kur'an okunması esnasında veya zikir esnasında bayılanlar, nara atanlar, cezbeye gelenler kendisine sorulduğu zaman bu bidattir diyor. Eğer samimilerse diyor bu halleri böyle duvarın üstüne çıksınlar diyor. Orada okunsun Kur'an kendilerine. Eğer orada da düşüp yere bir tarafları kırılırsa diyor bunlar hallerinde samimidirler diyor. Dolayısıyla bu işi yapmacık yapmanın, yani yapmacık olarak bağırıp çağırıp cezbelere girmenin şeytandan olduğuna işaret etmiştir. 17. Şayet kötülüğe sebep olmayacaksa Kur'an'ı sesli okumak müstehaptır. Kıraatte sesi yükseltmenin müstehap olmasını gerektiren hadisler gelmiştir. Yine kıraatin sessiz olmasını, sesi alçaltmayı gerektiren diğer bazı hadisler de gelmiştir. Kıraatte sesi yükseltmek hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitmiştir. Allah, Kur'an'ı yüksek sesle okuyan güzel sesli bir Nebi'yi dinlediği kadar başka hiçbir şey dinlememiştir. Kur'an'ı alçak sesle okumak hakkında Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü şöyle buyurdu. Kur'an'ı yüksek sesle okuyan açıktan sadaka veren kimse gibidir. Kur'an'ı alçak sesle okuyan ise gizlice sadaka veren kimse gibidir. Yani Kur'an'ı sessizce okumak açıkça okumaktan daha faziletlidir denilmek isteniyor bu hadiste. İki hadisin arasının bulunmasına gelince yüksek sesle okumanın faziletli olması faydasının dinleyenlere ulaşmasındandır. Yüksek sesle okuduğun zaman dinleyenler de bundan faydalanır. Onlar da sevap kazanır. Dolayısıyla okuyucuya da onların sevabından bir pay vardır. Bundaki amel daha fazladır. Yani sesli okuduğu zaman o amel hakkında, Allah'a ibadet konusunda daha fazla yorulacaktır. Okuyan kimsenin kalbi uyanık olur. Yani sesli okuduğu zaman kalbi daha uyanık olur. Düşüncesini yoğunlaştırabilir. Kulağı kulağını okuduğuna odaklayabilir. Uykuyu kendisinden uzaklaştırır, dinçliğini artırır. Ancak bunda namaz kılan, uyuyan ve buna benzer durumda olan kimselere eziyet vermemesi şarttır. Bu niyetlerden birini kalbinde hazır ederse sesli okumak daha faziletlidir. Alçak sesle okumak ise kişinin kendisi hakkında riyadan endişe etmesinde veya namaz kılanlara veya uyuyanlara eziyet vermesinden korkması halinde daha faziletli olur. Bu iki hadisin bu şekilde birleştirilmesinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten gelen şu rivayet delil getirilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaf yapıyordu. Kıraati sesli yapan kimseleri işitince perdeyi açtı ve şöyle buyurdu. Her biriniz Rabbine münacatta bulunmuyor mu? Birbirinize eziyet vermeyin. Kıraatte veya namazda dedi, sesinizi birbirinizin üzerine çıkarmayın. Yani böyle birbirinizin üzerine çıkaracak şekilde sesli okumayın. Bazıları dediler ki, kıraatin bir kısmını sesli bir kısmını sessiz yapmak müstehaptır. Zira sessiz okuyan kimse yorulduğu zaman sesli okuyarak ünsiyet eder. Sesli okuyan kimse yorulduğu zaman sessiz okuyarak rahatlar. Böylece her iki tür hadislerle de amel etmiş olur. 18. Kıraati kesmeden devam etmenin müstahap olmasıdır. Okuyucunun edinmesi müstahap olan edeplerden birisi de selamı cevaplamak, hapşıranı teşmid etmek, yani ona yerhamkallah demek, ezanı işittiğinde müezzine icabet etmek, hapşırırsa elhamdülillah demek veya esnediği zaman okumamak gibi dinen muteber bir mazeret olmadıkça kıraati kesmemelidir. Yani bu sayılanlar da kesebilir. Bunların dışında kıraati kesmemesi gerekir. Kıraati kesmeden devam ettirmenin müstahap olması hakkında büyük tabii İmam Nafi Rahimullah'tan rivayet edilen şu eseri zikredebiliriz. İbn Ömer radıyallahu anhuma Kur'an okuduğunda kıraatini bitirene kadar konuşmazdı. Bir gün ona yetiştim ve Bakara suresini okumaya başladı. Kıraati bitirdiğinde bir mekana gelmişti. Bu ne hakkında indi biliyor musun dedi. Ben hayır dedim. Şu veya şunun hakkında inmişti dedi ve devam etti. Yani burada ilim öğretmek var. İlim öğretmek gibi bir zaruret olmadıkça kıraatini kesmeden bu sahabe devam etmişti kıraatine. 19. Tilavet esnasında başlama ve durakları güzel yapmaktır. Nebevi Rahimullah şöyle der. Okuyucunun surenin ortasında başladığı zaman birbirine bağlı cümlelerin başından başlaması müstehaptır. Yine durduğu zaman cümlenin sonunda durması da böyledir. Başlangıç ve duraklar, cüzler, hizipler ve aşirlerle kayıtlı değildir. Yani kişi mesela açıyor, birinci hizbi okuyor. Birinci hizbin son ayetini okuyunca bırakıyor. Burada cümledeki manayı tam yarıda kesmiş olur. Bu doğru değildir. Devamını takip etmelidir böyle durumlarda. Bu hiziplerle, cüzlerle ayrılmış değildir bu cümleler. Zira bunların çoğu cümlenin ortasından bağlantılıdır. Yani hizipler ve cüzler cümlenin ortasından bazen ayrılabilmektedir. Kişi gözetmemekten yasaklandığımız bu edeplere uymayanların çok oluşuna aldanmamalıdır. Büyük alim Ebu Ali El-Fudayl bin İyad Rahimullah'ın söylediklerini uygulamalıdır. O şöyle diyor, ehlinin az olması sebebiyle hidayet yolunda yalnızlık hissetme. Helak olanların yoluna uyanların çokluğuna da aldırma. Yani batıla uyanların çok olması seni aldatmasın. Yani bu şekilde yapanlar, Nevevi Rahimullah İmam Fudayl'in bu sözünü getirerek diyor ki, işte böyle cüzde kesenler, hizipte kesenler, cümleleri ortasından keserek kıraati bırakanların çok oluşuna aldanma demeye getiriyor. Bu anlamda alimler şöyle demişlerdir. Bir surenin tamamını okumak, uzun bir surenin bir kısmını okumaktan daha faziletlidir. Zira bazı durumlarda insanların çoğuna veya çoğunluğuna cümleler arasındaki bağlantı gizli kalmaktadır. Özellikle de Arapça bilmeyenlere. O halde demek ki bir insanın İhlas suresi gibi kısa bir sure okuması, yani durağını, başlangıcını nereden yapacağını bilmediği uzun bir surenin bir kısmını okumasından daha faziletlidir. 20. Ayetlerin başlarında durmak sünnettendir. Kur'an okuyucusunun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarak her ayetin başında durması sünnettir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraatini keserek yapar. Elhamdülillahi rabbil alemin der, sonra durur. Errahmanirrahim der, sonra durur. Maliki yevmiddin der yine dururdu. Bu şekilde okurdu. Diğer rivayette Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Kıraatini ayet ayet keserek yapardı. Yani her ayetin başında dururdu. Ayetlerin bir kısmını tek nefesle okumak sahih ve caiz olsa da ayetlerin başlarında durmak kıraatin mükemmelliğindendir. 21. Tesbih ayetlerinde tesbih etmek, azap ayetinde Allah'a sığınmak ve rahmet ayetinde dua etmek sünnettendir. Bunun delili Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kıldığı namaz hakkında şöyle demiştir. Sonra Ali İmran suresini okumaya başladı. Yavaş yavaş okuyordu. Tesbih ayetine geldiğinde tesbih ediyor. Yani Subhanallah diyor. İstek ayetine geldiği zaman istekte bulunuyor. Sığınma ayetine geldiğinde sığınıyordu. Hadis böylece devam ediyor. Nevevi Rahimullah diyor ki bu hadiste Kur'an okuyan kimsenin namazda ve namaz dışında bu sayılanları yapmasının müstahap olduğuna delil vardır. Mezhebimizde imamın, imama uyanın ve tek başına namaz kılan kimsenin bunları yapması müstahaptır diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bu sabit olduğu için Allah Azze ve Celle'nin tesbihi geçen yerlerde tesbih etmesi, işte azap ayetlerine geldiği zaman Euzu billah diyerek Allah'a sığınması, buna benzer sığınma dualarında bulunması, rahmet ayetlerine gelince Allah Azze ve Celle'den istekte bulunması, ister namaz içerisinde Kur'an okuyor olsun, ister namaz dışında Kur'an okuyor olsun, müstahaptır. 22. Uykunun bastırması halinde kıraati bırakmak sünnettendir. Bu konuda asıl olan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen şu rivayettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, biriniz gece namaza kalktığı zaman uyku bastırması sebebiyle Kur'an kıraati diline dolaşmaya başlar ve ne söylediğini bilemez olursa uzanıp yatsın. Evet. Diğer bazı rivayetlerde kıraatte böyle uyku basar da dili dolaşır, dua edeceği yerde kendisine lanet eder, farkında olmaz deniliyor. Bu sebeple kıraati kesmesi daha uygundur. 23. Secde ayetlerinde secde etmek sünnettendir. Kur'an okuma sırasında secde ayetlerine gelindiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uyarak secde etmek Kur'an okumanın edeplerindendir. Bunun namaz kılmanın yasaklandığı vakitlerde olup olmaması fark etmez. Yani kerahat vakitlerinde dahi bu secde yapılabilir. Zira tilavet secdeleri sebepli namazlardandır. Tilavet secdelerinin fazileti hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Ademoğlu secde ayeti okuyup secde ettiğinde şeytan ağlayarak ondan uzaklaşır ve şöyle der. Bana yazıklar olsun. Ademoğlu secdeyle emrolundu ve secde etti. Ona cennet vardır. Ben ise secdeyle emrolunduğumda yüz çevirdim. Bana da ateş, cehennem vardır. Bunun yani tilavet secdesinin hükmüne gelince alimlerin çoğunluğu tilavet secdelerinin farz değil müstahap olduğu görüşündedirler. Aralarında bu ayetlerin hangilerinin secde ayetleri olduğuna dair ihtilaf vardır. Tilavet secdelerinin sünnet olmasının delili, yani farz değil de sünnet olmasının delili, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den gelen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme En-Necm suresini okudum. Bu surede hiç secde etmedi demesidir. Necm suresinde secde ayeti vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu surede dinlemesine rağmen baştan sona secde etmediğine göre bu farz bir emir değil, müstahaptır demek manasına geliyor. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh de aynı şekilde Cuma günü minber üzerinde Nahil suresini okumuş, secde ayetine geldiği zaman minberden inip secde etmiş, insanlar da secde etmiştir. Bir sonraki Cuma günü yine bu sureyi okumuş, secde ayetine geldiğinde şöyle demiştir. Ey insanlar, bizler secde ile emrolunduk. Secde edenler doğrusunu yapmışlardır. Secde etmeyenlere ise bundan dolayı günah yoktur. Ömer radıyallahu anh'ın kendisi de secde etmedi. Nafi İbn Ömer radıyallahu anh'dan şu ziyadeyle nakletti. Şüphesiz Allah tilavet secdelerini farz kılmamıştır. Ancak dileyen secde yapar. Evet, bunu Buhari rivayet etmiştir. Ebu Hanife tilavet secdelerinin farz olduğu görüşündedir. Bu görüşünün delili ve cevabı şu şekildedir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Neden onlar iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. İnşikak suresi 20-21. Ayetleri. Nevevi Rahimullah Ebu Hanife'nin getirdiği bu delile şöyle cevap vermiştir. Ebu Hanife'nin ayetin zahirini delil getirmesine verilecek cevaba gelince, burada secdeyi yalanlayarak terk eden kimsenin kınanması kastedilmiştir. Nitekim Allah Teala ayetin devamında şöyle buyurmuştur. Aksine o inkarcılar hakkı yalanlıyorlar. İnşikak suresi 23. ayet. Yani ayetin devamında Kur'an'ı inkar ederek secde etmemenin kınandığı belirtilmektedir. 24.sü Kur'an hatminde müstahap olan miktar. Kur'an'ın hatmedilme süresi hakkında birçok hadis gelmiştir. Bu sürenin en azı 3 gün, ortası 7 veya 10 gündür. En fazlası hakkında 40 gün denilmiştir. Yani bu ne demek? Bir kimse 3 günden az bir sürede Kur'an'ı hatmetmeye kalkarsa o Kur'an'dan hiçbir şey anlamaz. Yani faziletli olanı yapmamıştır. Kur'an'ı hatmetmek için en kısa süre 3 gün. 3 günden daha kısa bir sürede Kur'an'ı hatmeden kimse sünnete muhalefet etmiştir. Ortası 5-7 gün denilmiş. En fazlası da ortası 7 ila 10 gün denilmiş. En fazlası da 40 gün denilmiş. Eğer bir kimse üzerinden 40 gün geçmesine rağmen halen Kur'an'ı hatmetmemişse bu kimse de vebaldedir. Bu manaya geliyor bu. Yine en fazlası hakkında senede en az 2 defa hatmetmelidir diyenler de olmuştur. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama Kur'an'ı vefat ettiği sene 2 sefer arz etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette ey Allah'ın Resulü Kur'an'ı ne kadar zamanda okuyayım diye sorunca bir ayda buyurmuştur. İbn Amr bundan fazlasına güç yetiririm yani daha kısa sürede Kur'an'ı hatmedebilirim deyince 7 günde oku deyinceye kadar süreyi azaltmıştır. İbn Amr radıyallahu anh'a bundan daha fazlasına da güç getiririm demiş. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 günden daha az sürede Kur'an'ı okuyan onu anlayamaz buyurmuştur. Evet, bunu Ebu Davud sahih bir isnatla rivayet etmiştir. 3 günden az zamanda hatmin yasaklanmasının sebebine gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda 2 sebep belirtiyor. Birincisi okunanın anlaşılmaması. İkincisi İbn Amr hadisinde şüphesiz eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Misafirlerinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Ve vücudunun da senin üzerinde bir hakkı vardır buyurulmuştur. Yani ne demek? 3 günden daha az bir sürede Kur'an hatmetmeye yoğunlaşan bir kimse bu hakların birini, ikisini veya hepsini yerine getiremez. Bu hakları yerine getiremeyeceği için de vebale girmiş olur. Kişinin ailesi, evi ve misafirlerine yönelik sorumluluğu olduğu gibi kendi nefsine karşı da yumuşak olmalıdır. Kur'an'ı 3 günden daha kısa sürede hatmetmek konusunda da böyle davranmalıdır. Hatta cihat, iyiliği emredip kötülükten yasaklamak, Allah'a davet etmek, insanları ıslah etmek gibi farz-ı kifaye olan ve salih amellerin en üstünlerinden olan diğer bazı dini görevler de vardır. Ümmet bu gibi çalışmalara her zaman muhtaçtır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı hatmetme konusundaki tutumu ise şöyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tamamını bir gecede hatmetmemiştir. Böyle bir şey ondan sabit olmamıştır. O 3 günden kısa sürede hatim etmezdi. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın tamamını bir gecede okuduğunu bilmiyorum. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı 3 günden az zamanda okumazdı. Yani hatim etmezdi demiştir. Elbani rahimullah da şöyle der. Kur'an'ı 3 günden az zamanda hatmetmek sünnete muhaliftir. Sünnete aykırıdır. Evet, Kur'an'ı hizipler halinde okumanın meşru olması. Kur'an'ın hizipler halinde okunması terk edilmiş olan, hatta avam bir yana birçok ilim talebesi tarafından unutulmuş olan sünnetlerdendir. Halbuki bu mesele salih selef tarafından bilinmekte olup mütevatir yolla gelmiştir. Bazen onlardan birinin hal tercümesinde Kur'an'ı şöyle şöyle hatmettiklerini okuruz. Hizbin anlamı İbnül Esir Rahimullah'ın dediği gibi el-hizb, kişinin kıraat veya namazdan kendisi için virt gibi bir kısım belirlemesidir. Hizip suyun akışındaki nöbettir. Bunun anlamı şudur. Müslüman kendisi için Kur'an'ı 40 günde, yani 40 günde hatmedeceği şekilde Kur'an'ı parçalara böler, hiziplere böler. Bir ayda okuyacaksa ona göre 20 günde, 15 günde, 10 günde, 7 günde veya 3 günde hatmedebileceği şekilde günlük okuyacağı bir miktar belirler ve bununla devam eder. Mesela hizipler 10 sayfa mıydı? Şu an bilinen malum hizipler 10 sayfa. Kur'an'da 30 cüz ne yapar? 60 hizip yapar. Efendim? 5 sayfa mı eziptir? Her neyse, yani 5 sayfa olduğunu düşünse, 5 sayfa olduğunu düşünsen 6 ezip mi yapar? 6 kere 3 18. Yani 180. 180 tane hizip vardır. Yani bir kimse günde bir hizip okusa 3 ayda 3 ay mı yapıyor? 180 daha fazla yapar. 6 ay yapar. 6 ay sürer. O halde bunun yani en uzun süresi 2 ay olduğuna göre 2 aya indirene kadar bu hizipleri artırması lazım. Yani günde 2 hizip gibi buna göre ayarlayacak kendisini. Yani kastedilen mana bu. Kendisine bir hizip edinecek. Bu hiziple her gün o hizbi okuyacak. Her halükarda ilim talebelerinin ve gönüllerinde ıslah, değişim ve insanlara hayra çağırma düşüncesi taşıyarak Allah Teala'ya davet edenlerin Allah Teala'nın kitabından az ya da çok sürekli okumaya devam edecekleri payları mutlaka bulunmalıdır. Bazen onlardan biri meşguliyetinin çok olduğunu iddia eder. Bu iddia delile muhtaçtır. Bu iddia kendisinin nefsini temizlemeye ve takva ile azıklanmaya fazla önem vermediğinin göstergesidir. Ne zaman Kur'an'ı okuyacak ve nefsini ıslah edecek? Allah Azze ve Celle'ye ancak boş zamanlarında mı ibadet edecek bu kimse? Ve Kur'an hatmi duasının meşru olması hakkında kısa bir bölümle bugünkü dersimizi bitirelim. Kur'an hatmi duasında delil Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen rivayettir. Enes radıyallahu anh Kur'an'ı hatim ettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Aynısı sahabe ve tabiinden bir topluluktan rivayet edilmiştir. Kur'an hatmi duası salih selefin uygulaması olarak rivayet edilmiştir. Kur'an hatminde okunacak duanın lafızlarına dair bir tahsis bulunmamaktadır. Yani hatim duası şudur diye bazı kitaplarda gördüğünüz duaların hiçbir aslı yoktur. Hatta Kur'an-ı Kerimlerin, musafların da sonuna koyuyorlar. Bu duaların hiçbir aslı yoktur. Fakat meşru olan nedir? Selef, Kur'an'ı hatim ettiklerinde ailelerini toplayıp dua etmişlerdir Allah Azze ve Celle'ye o Kur'an'ın bereketinden nasiplenmek için. İnsanlar arasında çokça yaygın olup ellerde dolaşan Kur'an hatmi dualarının meşru oluşuna dair bir delil yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'i hatim esnasında okunması için delil olacak meşru bir hadis de gelmemiştir. Demek ki burada bir sınırlamaya gitmeksizin kişi hatim duası yapabilir. Ama belli bir duayı hatim için belirlemek, yani bununla sınırlamak o takdirde bidat olur. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk. Bu bidat olan uygulamalardan birisi. Yani cüz dağıtma dedikleri şey. Bunun sünnette sahabenin, selefin uygulamasında bir asıl yok. Bilakis herkes kendisi hatim etmelidir ve az önce aktardığımız gibi herkesin hatim için günlük kendisine bir hizbedilmesi lazım. Bir cüz bile olsa. Yani bir cüz olsa ne yapıyor dedik? 6 ayda mıydı? 6 ayda. Bu süre çok. 6 aydan daha kısa sürede biter. 6 aydan daha kısa sürede bitmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam.
Günde bir cüz okursa bir ayda bitir. Günde bir cüz...
Bir hizip diyeceğim. Günde bir hizip. Estağfurullah. Günde bir hizip okursa 6 ay mı sürüyor? Yani günde bir hizb okusa senede 2 sefer hatmetmiş olur. Niye? Bir senede 2 sefer hatmetmiş olur.
Ayda, senede 12 ay. Günde bir cüz okursa
Bir hizb okusa senede 2 sefer Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur. Bu da az önce alimlerin en gevşek sözü. Yani Kur'an'ı hatmetmek için en uzun Kur'an'ı hatmetme süresi budur. Bundan daha uzun sürede. Mesela bir adam senede bir sefer hatmetmeye kalksa, yani iki günde bir hizb okusa diyelim, bu kimse Kur'an'ı terk edenler kapsamındadır. Kur'an'ı terk edenlerden olmamanın en az sınırı günde bir hizb okumak. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bundaki delil, vefat edeceği sene Cibril aleyhisselama Kur'an'ı iki sefer mukabele yapması, iki sefer arz etmesi. Evet, demek ki Müslümanlara düşen bu konuda ferdi olarak hizipler edilmesi. Yoksa işte sen şu hizbi al, sen şu cüzü al diyerek böyle dağıtma yapmanın bizim bildiğimiz kadarıyla sünnetten bir aslı yok. Seleften böyle bir uygulamanın bir delili yok. Allah en iyisini bilendir.
Bu
kim günde bir okursa.
De sonra diyorsun ya mesela ailesini toplayıp topluca dualı hocam dua yapıyor.
Şimdi topluca dualarda şuna dikkat etmek gerekir. Bir kişi ellerini kaldırıp işte seslice dua eder, diğerleri amin derler. Bunun sünnette bir yeri yok. Bunu bilakis sahabe tarafından bidat görülerek karşı çıkılmış bir uygulamadır. Yani ne yapıyor Enes radıyallahu anh? Ailesini topluyor, dua ediyor.
Kendi ediyor.
Tabii. Şimdi dualarda kişinin kendisinin dua etmesi, yani duaların ferdi olması esastır. Yağmur duası gibi istisnalar vardır bundan hariç. Ama işte toplu olarak hep birazdan imam böyle secili, şiir gibi ifadelerle dua etmesi, cemaatinde hep birazdan amin demeleri bu bidat olan uygulamalardandır. Hadiste de duada haddi aşacak bir topluluk gelecektir diye işaret edilen kimselerdir bunlar. Bunun bugün Kabe'de bile yapılıyor olması sizi aldatmasın. Yani bu yara Sudeys falan çıkıp işte şiir gibi dua ediyor, cemaat amin diyor falan, beddualar ediyor veya dualar ediyor. Bunlar sünnet olan şeyler değil, bilakis haddi aşma türünden şeyler.
Duada güzel, yani işini
gizlice Allah'a yakararak.
Yani el açmaması değil mi? Yani burada el açarak.
Şimdi el açma var. Yani el açma, yakarmak için el açılır. Yani duada asıl olan parmak işaretidir. Yani şu parmağı, şehadet parmağını kaldırarak, bu parmakla işaret ederek dua etmektir. Eğer kişi yalvaracaksa, böyle ısrarlı bir duada bulunacaksa Allah Azze ve Celle'den, o zaman el açması sünnette vardır.
Namazlardan sonra
ise dua etmek, yani namazlardan sonra dua etmenin tahsis edilmesi bidattır. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bazı zikirleri kişi kendi kendine yapar. Nedir bunlar? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik diyerek, yani Allah'ım beni sana ibadet etmekte, sana şükretmekte ve güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
El açmadan değil mi?
El açmadan yapılıyor bunlar. Yine işte tesbihler dediğimiz bunların her birini herkes ferdi olarak sessizce kendi kendine yapar. Duayı namazın sonuna dua tahsis etmek bidattır. Duayı insan istediği zaman her yerde yapabilir yalnız. Elini de açıp yapabilir. Fakat namazların arkasına özellikle dua etmek, bunu namazın bir parçası haline getirmek bidat olan işlerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabelerden böyle bir uygulama yok. Yani namaz bitince dua etmek yok. Ancak zikirleri yapmak var, ayet-el kürsü okumak var, Felak ve Nas surelerini okumak var. Bunun dışında dua edilmesi sünnette gelmemiş. Sahabelerin uygulamasında da mevcut değil.
Mesela topluca dua edin ya, biz Arabistan'a gittiğimizde mesela Türkiye'den gelen Türkleri topladılar, dediler ki yarın topluca dua var. Medine'de topluca dua yaptırıyorlar. Orada yaptırıyorlar. Doğru.
Şimdi böyle toptan konuşmamak lazım. Yani toptan işte toplu dua olmaz diye biz sadece günümüzde yapılan işte yemek duası gibi dualardan bahsediyoruz. Yoksa belli başlı yerlerde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafat'ta ellerini açarak dua ettiği gelmiş. İşte düşmanlara beddua etmek için ellerini açarak dua ettiği böyle bazı vakalar var. Ellerini açarak dua etmesi. Ama toplu dua dediğimiz şey, yani bir kişinin şiir gibi dua edip de diğerlerinin amin amin demeleri, bu sünnette olmayan, bilakis sünnette kınanan bir şey.
Yani dediler ki hepimiz gelin, dediği kelime şöyle, Seyfur Hoca dedi ki, içimizde bir iddia etti biri olur da dedi, duası kabul olur, hepinizin duası kabul olur dediler yani. Bize Medine'de dediler. Medine'de söylediler. Topladı bu, Bayram Hoca vardı buradan gider.